Ayrım 54. Erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe. Sayfa 475. Mevlana'ya sormuşlar, sen bu ahlakı kimden öğrendin diye. Mevlana, ahlaksızlardan öğrendim demiş. Nasıl olur, ahlaksızlardan ahlak öğrenilir mi demişler. Mevlana, evet öğrenilir. Onlar ne yaptılarsa ben tersini yaptım ve doğrusunu buldum demiş. Bu kıssadan hisseden yola çıkarak erken boşalan bir erkek de kendi doğrusunu bulup kendini değiştirmelidir. İd, yani nefis, can, iç, şeytan. Kişiliğin biyolojik bölümüdür. Tamamen bilinç dışında yer alan bir yapıdır. Değişmez. İde, şeytan, iç, nefis veya can denir. Hastaların canım istemiyor, nefsim uyanmıyor, içimden gelmiyor veya şeytana uydum dediklerinde kastettikleri bölge iddir. Kişiliğin temel sistemidir, gerçek ruhsal aygıttır. Kalıtsal olarak gelen, içgüdüleri de içeren ve doğuştan var olan psikolojik eğilimlerin tümüdür. Ego ve süperego idden ayrımlaşarak gelişir. İd, içgüdülerin, dürtülerin, doyurulmayı bekleyen gereksinimlerin haznesidir. İdde zaman ve mekan kavramı, mantık, ahlak, ceza, neden-sonuç ilişkisi yoktur. Haz prensibiyle çalışır. Yani hazza ulaşmaya çalışır, elemden kaçar. Aş buldun ye, iş buldun sıvış ve benzerleri. İçinde libido dediğimiz ve her kişide farklı olan enerji tankını barındırır. Libido yaşam enerjisi ve ölüm enerjisi olarak iki kısma ayrılır. Yaşam enerjisi üretkenliktir ve eros, yin, şehvet olarak adlandırılabilir. Ölüm enerjisi ise kızgınlık, öfke, intikamdır ve tanatus, yang, gazap olarak da adlandırılabilir. Rüyalar ide aittir. İd dediğimiz yapının bazı önemli özellikleri vardır. İd dediğimiz yapı tamamen bilinç dışında yer aldığı için kişi buradaki hiçbir şeyi bilinçli olarak göremez, algılayamaz, farkında değildir. İd sadece rüyalarda, hipnoz çalışmalarında, uyuşturucu ve alkol alındığı durumlarda veya uykuya yaklaştığımız dönemlerde yavaş yavaş kendini kişiye gösterebilir. Ama sadece bilince yakın kısımları hissedilebilir, derinlerdeki kısmı ise asla hissedilemez. İdde zaman mevhumu yoktur. Geçmiş, gelecek ve şu an hepsi bir aradadır. Hipnoza aldığımız kişiyi 2010 yılına götürebileceğimiz gibi bebekliğine kadar indirebiliriz. Burada her türlü fantezi var çünkü geçmiş ve gelecek bir aradadır. İd'in en önemli özelliklerinden birisi de ayıp, yasak ve günahın olmamasıdır. Yani örnek olarak bir baba kız aynı yatakta yan yana yatıyorlar. Egoları açık, henüz uyku meydana gelmemiş. Problem yok. Kız babası olduğunu biliyor, baba kızı olduğunu biliyor. Ama ego uyuyup sistem sadece idin egemenliğine girdiğinde uykudayken id yanında kimin olduğuna bakmaz, onun tek bir amacı vardır. Hazza koş, elemden kaç. Haz verici bütün eylemleri yapmak, elem verici bütün eylemlerden kaçmak, bütün varlık amacı budur. Onun için id yanında kimin yattığına bakmaz, cinsel içerikli bir dürtü çıkarabilir. İşte erkek erkeğe yatmalardan dolayı eşcinsel eğilimler, aynı yatakta yatmalardan dolayı ensest ilişkiler bu şekilde meydana gelir. Çünkü uyuyana kadar herkes kimin ne olduğunu bilir. Uyuduktan sonra bilinç yoktur. Yanındakinin kim olduğu ile ilgilenen de yoktur. Sadece sisteme id hakimdir. Yanındaki kişiye karşı seksüel iç dürtüler çıkar, bu dürtüler harekete geçer ve bir anda baba kızının göğüslerini okşayabilir çünkü uykudadır. Bilinç çizgisi diye bir çizgi vardır. Kişinin bu çizginin altındakilerden haberi yoktur. Bazı anneler için eşek gibi oldu çocuk, hala koynunu alıp yatıyor derler. İşte bu çocuğun ileride eşcinsel olma, erken boşalma ya da iktidarsızlık yaşama ihtimali vardır. Şimdi idin bir başka özelliği de düşünceyle gerçeği birbirine karıştırmasıdır. Örnek olarak egosu dağılmış bir kişi gözünü kapatıp bir an Atatürk olduğunu düşünsün. İd bunu gerçek kabul edebilir ve inanabilir. Atatürk gibi davranabilir. Akıl hastanelerine gidildiğinde kendini ünlü biri zanneden birçok insan vardır. Çünkü id bir düşünceye inandığı zaman onu gerçek kabul eder. Bu çok önemli bir bilgidir. İd her düşündüğü olayın gerçek olduğunu düşünür. İd Kanuni Sultan Süleyman olduğunu düşündüğü an "Bresefiller, kim bu şerefsizler?" diyerek ona itiraz eden kişilere saldırabilir. İnsanlar böyle canilik yapabilirler. Yani düşündüğünü gerçek kabul etmek idin en önemli özelliklerinden biridir. Bir başka özelliği de sanki kişinin alnında bir ekran vardır. Aynı televizyonda alttan yazıların geçmesi gibi id her düşündüğü şeyin burada herkes tarafından görüldüğünü sanmasıdır. Yani kişi Atatürk olduğunu düşündüğünde Atatürk olur. Herkesin de bu gerçeği alnındaki ekrandan görüp bildiğini zannedebilir. Her düşünülenin herkes tarafından görülüyor olması çok sıkıntılı bir durumdur. Mesela çocuklar yaramazlık yaparlar, annenin haberi yoktur. Çocuk sütü dökmüştür mutfakta, annesi ilk gördüğü yerde "vallahi ben dökmedim o sütü" diyerek kendini ele verir. Çünkü çocuk sütü döktüğünde annesinin onu gördüğünü zanneder, annesinin onu cezalandıracağını düşünür. İdin kontrolünde olan bir çocuk kakasını sokağın ortasına yapabilir. Ona göre dış gerçeklik, akıl, mantık henüz yoktur. İhtiyacı vardır ve yapar. Çocuk kardeşini boğabilir. Yeni doğmuş kardeşini annesi onunla çok ilgilendiği için üzerine yastık koyup öldürebilir. Nasıl oluyor bu? Annesinin ilgisinin azalması çocukta elem yaratır. Bu elemin karşılığında elem kaynağını yok etmek idin bir dürtüselliğidir. Süperego, vicdan. Kişiliğin toplumsal bölümüdür. Büyük bir kısmı bilinç dışındadır. Bilinçli bir kısmı da vardır. Vicdanımızdır, yani töresel, ahlaki içselleştirmelerin, yasaların, yasakların, değerlerin ve ideallerin katmanıdır. Başlıca üç işlevi vardır. Kusursuz olmaya çalışır. 2. İdden gelen toplumun hoş karşılamayacağı cinsellik ve saldırganlık gibi içgüdüsel dürtüleri bastırmak ve ketlemek için egoya baskı yapar. 3. Egoyu gerçekçi amaçlar yerine ahlaki amaçlara yöneltmeye, ikna etmeye çalışır. Süperego aynı zamanda anne ve babanın değerleri temel alınarak idealize edilmiş kişiliğin yansımasıdır. Süperego bozukluğuna örnek antisosyal kişilik bozukluğudur. Ego, akıl, irade. Kişiliğin psikolojik bölümüdür. Akıl ve iradedir, strateji üreten merkezdir. Gerçeklik ilkesinin egemenliğindedir. Bütün gücünü idden alır. Ego hem bilinçte hem bilinç dışında yer alır. Bilinçli ego, akıl, irade ve bilinç dışında yer alan derin ego olmak üzere iki parçadan meydana gelir. Derin ego derin devlet gibidir. Aynı derin devletin kuralları olduğu gibi egonun da bilinç dışındaki parçacığının kendine göre kuralları vardır. Derin ego kişinin farkında olmadan, yani bilinçsiz olarak çatışma ve bunaltıdan kurtulma çabalarının planlandığı bölgedir. Egonun üç efendisi vardır. İd, dış gerçeklik ve süperego ve bunların arasında kalır, denge kurmaya çalışır. Yemediği yemeğin hesabını ödemek zorunda kalan bir zavallı gibidir. Sadece bunalım ve sıkıntı yaşar, nedenini bilemez. Çünkü idden gelen dürtüler basınç yaratır. Ego, süperego, dış gerçekliğe aykırı idden kaynaklanan dürtüleri denetlemek ve basıncı azaltmak için bilinç dışında otomatik olarak savunma mekanizmaları oluşturur. Bunlar idi rahatlatmak için alternatif yollardır, sansür mekanizmalarıdır. Egonun birinci efendisi iddir. Ego, idden çıkan dürtülerin boşaltılmasına uygun zemin sağlamak zorundadır. Ama egonun hangi parçacığı bunu yapacak? Bilinç dışındaki parçacığı, yani derin ego adını verdiğimiz yer bu görevi üstlenir. Egonun ikinci efendisi süperegodur. Süperego da tam idin zıttıdır. İdin yap dediğini yapma diyen sistemdir. Böylece ego süperegonun yasaklarına da belli oranda uymak zorundadır. Şimdi ortada bir cüzdan unutulsun. Cüzdanın sahibi odadan dışarı çıksın. Kişi cüzdanın içinin dolu olduğunu görünce içindeki şeytan, yani id, bu cüzdanı al diyecektir. Süperego ise kişiye "alma, sana ait değil o, böyle yaparsan kötü bir çocuk olursun, başkasına ait bir malı almak günahtır, suçtur, kötülük yapma" diyecektir. Yani biri yap diyecek, biri yapma diyecektir. Peki kararı kim verecek? Ego verecektir, hesabı da burası ödeyecektir, meselenin özü de budur. Eğer kişinin egosu zayıfsa ide yenik düşüp bu cüzdanı çalacaktır. Tabii ego çalmaya karar verirse bunun nasıl yapılacağının da stratejisini ve olası senaryolarını hazırlamakla mükelleftir. Porno bağımlısı bir hastadan bahsedelim. Şeytan içinden porno seyret diyecektir. Bu şeytan güçlenip sistemi ele geçirdiğinde hastamız sadece porno seyredecektir. Ne zamana kadar porno seyredecektir? Dürtü boşalana kadar. Dürtü boşaldı, oh rahatladım diyecektir. Ondan sonra hastamızın süper egosu, "gel buraya şerefsiz, bunun cezasını çekeceksin. Sen çok günahkarsın. Sabaha kadar ibadet edeceksin. Sabaha kadar dua okuyacaksın. Başını kaldırmayacaksın" diyecektir. Sonuç olarak egonun üçüncü ve asıl efendisi dış gerçeklik adını verdiğimiz yapı olmalıdır. Hayatın gerçeği, yani dış gerçekliği de egoya itaat etmelidir ama içimizdeki dürtüleri belli bir oranda boşaltmalı, belli bir kısmında da süperegoya boyun eğmelidir. Sistem dengede gitmelidir. Burada tahtıravallide olduğu gibi dengeyi sağlamak çok önemlidir. Dengeyi sağlamış insanda zaten bir problem çıkmaz. Ama bu denge süperegodan tarafa kayarsa, aşırı fanatizme kayan, aşırı yasakçılığa kayan, hiçbir şey yaşamayan, çok katı bir insan meydana gelir. Kişi sadece ideallerinin peşinde koşan, başarıya odaklanan, siyasette en üst noktada olmaya çalışan, başbakan olmaya çalışan ama ailesini kendisini ihmal eden bir insan haline dönüşecektir. Hedefe kilitlenecektir. Hedefe kilitlenirken de sadece kurallar ve yasalara uyacaktır. Ama bu kişi sağlıklı bir insan değildir. Bir de tamamıyla dürtüsel davranan insanlar vardır. Hiperseksüel erkekler dürtüsel davranırlar. Bu kişilerde süperego yeteri kadar gelişmediğinden ve egoda dürtüyü kontrol edemediğinden dolayı buldukları kadınla yatma gibi devamlı eyleme vurmalar meydana gelecektir. Dürtü kontrol bozukluğu da ego zafiyetinden kaynaklanır. Eğer ego güçlü ise derin egonun savunma mekanizmalarıyla ortak ve uyumlu çalışıyorsa mesele yoktur. Sistem dengede değilse problemler çıkmaya başlayacaktır. Ego kendilik adını verdiğimiz yapılanmanın bir parçasıdır. Ego da kendiliği oluşturan ana parçadır. Herkesin egosu farklıdır. Aile yapısı, toplumsal değerler, eğitim ve benzeri etmenler ego gelişiminde önemli yer tutarlar. Savunma mekanizmaları. Kişinin farkında olmadan, yani bilinçsiz olarak çatışma ve bunaltıdan kurtulma çabalarına derin egonun savunma mekanizmaları denir. Bilinç dışıdır ve otomatiktir. Yapıldıktan sonra fark edilebilir. Kişi ne tehlikeli ne de kullandığı savunma mekanizmalarının farkında değildir. Amaç egoyu korumaktır. Yani savunma mekanizmaları ile ego algıda değişiklikler yaparak kişiyi çeşitli negatif duygulardan, huzursuzluklardan, utanç ve suçluluk duygularından kurtarmayı hedefler. Bu bağlamda kişinin algıladıkları istekleri veya hissettikleri gibi iç duygular olabilir ya da başka insanların düşünceleri, dünya ve yaşam ile ilgili gerçekler gibi dış etkenler de olabilir. Deşarj olmaya çalışan dürtülerle bunları engellemeye çalışan güçler arasındaki savaş yaşanır. Her dürtü gerilim taşır, gerilim yakıt gibidir. Dürtü o yakıtla hedefine ulaşmaya çalışır. Hedefe ulaşır, gerilimi azalır. Hedefe ulaşamazsa gerilim sürer. Libidinal enerji doğal dürtüler oluşturur. Binlerce dürtü vardır. Bunları kontrol eden sistem uygun olanlara geç, uygun olmayanlara dur diyerek bastırılır. Bundan kişinin ego olarak haberi yoktur. Sadece iç daralması, bunalım ve sıkıntı hisseder. Buna anksiyete denir. Travma, kayıp, cinsel taciz durumlarında yaşananlar bilinç dışına atılır ve derin katmanlara gömülür. Freud, kişinin küçük yaşlardan itibaren kendi benliğini korumak, sorunlar iç ve dış çatışmalardan az etkilenmek için çeşitli şekillerde kendini rahatlatmaya çalışan savunma mekanizmaları geliştirdiğini ileri sürmüştür. Bazı zaman istekler bastırılır, bilinç dışına sürüklenir. Bu durumda kişi süperegonun cezasından kurtulmuş olur. Örneğin kişi sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek istemesine rağmen bunun evlenmeden önce yasak bir eylem olduğunu bildiği için bu arzularını bastırarak bilinç dışına iter. Böylece bu arzulara sahip olduğu için utanç duymaktan, kendini kötü biri olarak görmekten kurtulmuş olur. Bu savunma mekanizmasına bastırma denir. Savunma mekanizmaları irade ile ya da bilinçli olarak düzeltilebilecek olgular değildir. Bunlar kişinin içinde hissettiği bir takım eksikliklerin, yeterince olgunlaşmamış ya da tamamlanmamış ruhsal yapıların ve duyguların ortaya çıkış şeklidir. Kültürle, eğitimle ve aile yapısıyla savunma mekanizmaları değişebilmektedir. Herkesin travma, kayıp, cinsel taciz durumlarında yaşadıkları tepkileri farklıdır. Bu durum, kişilik davranışları eşittir, gelişim artı savunma mekanizmaları şeklinde özetlenebilir. Deşarj olmaya çalışan, içsel dürtülerle bunları engellemeye çalışan güçler arasında bir savaş yaşanır. İdden çıkan her dürtü libidinal enerji taşır ve bu nedenle kişide bunaltı ve gerilim yaratır. Dürtü hedefe ulaşırsa gerilim azalır, hedefe ulaşamazsa gerilim sürer. Örneğin evli olduğu halde sekreteriyle cinsel ilişkiye girme fantazileri kuran bir kişi, bunun toplum tarafından hoş karşılanmayacak bir yasak olduğunu bilir ve cinsel dürtülerini bastırarak bilinç dışına iter. Böylece yasak cinsel dürtülere sahip olduğu için utanç duymaktan, kendini yanında çalıştırdığı bir kızı kirleten kötü biri olarak görmekten kurtulmuş olur. Yani kişi süperegonun cezasından kurtulmuş olur. İnsanoğlunun dışarıdan gelen gerçek bir tehlikeye karşı ilk olarak gösterdiği koruyucu tepki korkudur. Kişinin içinde olan bir çatışmaya veya tehlikeye karşı gösterdiği ilk tepki ise bunaltıdır. Korku kişiyi kaçmaya, teslim olmaya veya saldırmaya götürebilir. Ancak bilinç dışı yaşanan bir bunaltıdan kaçma imkanı yoktur. İşte kişi teslim olamadı veya saldıramadı, bunaltıdan kurtulmak için derin egonun savunma mekanizmalarını kullanır. Savunma mekanizmalarının ortak özellikleri şunlardır. otomatiktir. Kişi savunma mekanizmaları sonucunda yaptığı davranışının gerçek nedeninin ve işlevinin farkında değildir. Yani savunma mekanizmaları bilinç dışı davranışlardır. Kişi savunma mekanizmalarının etkisi altında gerçeği olduğundan biraz daha farklı algılayabilir. Yani kendi kendini aldatmaca işin içine girer ve böylece algılamadaki bu değişiklik ile bunaltı azaltılmaya çalışır. Böylece kişi ortaya çıkan zor durumları kendini yıpratmadan atlatır. Savunma mekanizmaları herkes tarafından kullanılabilir ve altta yatan ağır bir patoloji yoksa normal bir davranış biçimi olarak kabul edilebilir. Aşağıda anlatacağım bazı savunma mekanizmalarını okurken bu mekanizmalardan birkaçının ya kendinizde ya da tanıdığınız bazı kimseler tarafından kullanıldığını fark edeceksiniz. Bu nedenle her sağlıklı insanın zaman zaman başvurduğu bir davranış türü olabilen savunma mekanizmalarından dolayı kendinizi veya tanıdığınız kimseleri suçlamayın, yargılamayın. Ama kişi egosunu korumak, bunaltıdan kurtulmak, iç ve dış çatışmalardan en az etkilenmek, çevreye geçici olarak uyum sağlamak ve daha etkin bir etkileşimde bulunmak için sürekli olarak savunma mekanizmalarını kullanıyorsa o zaman sorun var demektir. Çünkü sürekli olarak kullanılan savunma mekanizmaları tam aksine çevreye uyum yapmayı bozar ve sağlıksız sonuçlara götürebilir. Bu durumda var olan sorunu bulma ve çözme yollarından bir tanesi cinsel terapiste gitmektir. Fakat çok derinlerde ağır patolojiler gizli değilse, kişi kendi çabasıyla da sorunlarının kökenine inmeyi başarabilir ve kendi çözümlerini üretebilir. Bütün yapılması gereken ruhsal ve toplumsal gereksinmelerin farkına varmak ve objektif olarak problemin kaynağını sorgulamayı başarmaktır. Çünkü herkesin güven, sevme, korunma, sevilme, güçlü olma, beğenilme, onur, gerçeği öğrenme, özgürlük, ilerleme, kişilikli olma gibi ruhsal ve toplumsal gereksinmeleri vardır. Bu nedenle cinsel terapi ruhun derinliklerine inmek için, sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşama ulaşmak için, toplumsal ve ruhsal gereksinmelerin farkına varmak için bir yolculuktur. Ve bir iki günde başarılacak bir konu değildir. Uzun zaman ve çaba gerektirir ama sonucunda kişinin cinsel kimliğinin olgunlaşmasını ve büyümesini sağlar. Kişinin ancak yaptıktan sonra ve bu konuda bilgi almışsa fark edilebileceği derin egonun savunma mekanizmalarının birçok türü vardır. Hasan ve Pelin vakasında savunma mekanizmalarına şu şekilde bir giriş yaptık. Mesela adamın biri yolda güzel ve çekici bir kadın gördü, çok tahrik oldu. Dekolte giymiş, hoş bir kadın. Normalde idden git o kadınla seviş şeklinde bir dürtü çıkar. Süperego der ki, o senin karın değil, sana ait değil. Senin evli olduğun bir karın var, sevgilin değil, onunla sevişmemelisin, yasak der. Derin ego da der ki, burası sokağın ortası, biri görürse başın belaya girer, yapma canım kardeşim der. Şimdi ego yani akıl ve irade bir karar vermek zorundadır. Eğer dürtü yoğunsa adam eve gidip karısıyla sevişebilir veya mastürbasyon yapabilir. Kadınla sevişme fantezileri bilinç dışında olan derin egonun savunma düzenekleri tarafından işlemlenir. Bu bölgede bir sansür heyeti vardır, sınır denetimi vardır. Dürtünün bilinç seviyesine çıkıp çıkamayacağına karar veren bu heyettir. Öncelikle dürtü bastırılmaya çalışılır. Eğer dürtü bastırılamıyorsa, o kadınla sevişme dürtüsü çok fazlaysa, çok tahrik olmuşsa o dürtü şekli değiştirilebilir. Burada bir pazarlık başlar. İdden çıkan dürtü derin ego ile pazarlığa girişir. Derin ego, canım kardeşim senin amacın ne der? Ben bunları konuşturuyorum daha iyi oluşsun kafanızda diye. Dürtü, ben o kadınla sevişmek istiyorum der. Derin ego, peki sonunda ne elde etmek istiyorsun diye sorar. Dürtü, haz almak, zevk almak istiyorum, rahatlamak istiyorum der. Derin ego, peki ben sana zevk ve hazzı vereceğim ama benim istediğim şekilde olacak. Sen de amacına ulaşacaksın. Sistemde sıkıntıya girmeyecek. Ver elini anlaşalım der. Aynı kurban pazarlığı yapar gibi pazarlık yaparlar. Bu pazarlığın sonucunda dürtü, buz gibi bir kola iç ve rahatla formatına dönebilir. Adam kolayı içerken o kadınla sevişmiş gibi haz alacaktır, rahatlayacaktır. Yani dürtü şekil değiştirdi. Bu adamın canı birden sokağın ortasında buz gibi bir kola içmek ister. Hızla bir bakkala girer, hemen bir kola alır ve içer. İçerken de gerçekten rahatlar, o duyguyu yaşar. Dürtü boşaldı, hedefine ulaştı, haz alındı. İşte bu sağlıklı bir egonun varlığıdır. Ama zayıf bir ego ne yapar? Sokak ortasında taciz eder, tehlikeli adli durumlar meydana gelebilir. Dürtünün nasıl şekil değiştirdiğini gördük. İşte bu hikayede savunma mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olduk. 1. Bastırma. İlk tanımlanan, en çok kullanılan ve diğer bütün savunma mekanizmalarına temel olan bastırma, süperego tarafından yargılanarak yasaklanan ve egoyu rahatsız eden, acı, hüzün ve bunaltı veren anı, dürtü, fikir, çatışma, gereksinim ve deneyimlerin irade dışı ve otomatik olarak bilinç dışına itilmesi, orada tutulması ve dolayısıyla unutulmaya çalışılmasıdır. Bu üç şekilde olabilir. Hiç fark edilmeyen, yani ödipal çatışma sonucu bilinç dışı bastırma. Buna primer bastırma denir. Bunlar hayatın ilk yaşam anılarından kaynaklanan ve hiçbir zaman bilince gelmeyen içgüdüsel duygular ve dürtülerdir. Cinsel taciz gibi bilinçli yaşanan olayların bastırılması. Buna sekonder bastırma denir. Yani bilinçli olarak edinilmiş yaşantıların, duyguların ve dürtülerin dayanılmazlığı nedeniyle bilinç dışına bastırılmasıdır. Annesini çıplak gören bir ergenin ödipal karmaşasının bilince gelmesi ve bunu tekrar bastırması gibi bilinç dışından geleni tekrar bilinç dışına bastırma. Hayatın ilk yıllarından itibaren başlayan ve hayat boyu süren bastırma oldukça fazla zihinsel enerji tüketen bir savunmadır. Bir kişinin kendini tanıması ve bilmesi ancak bastırmayı az kullanmasıyla mümkündür. Ayrıca bastırma insanoğlunun uyum sağlama, yani adaptasyon mekanizması olarak dalgalanmalıdır. Çünkü evrensel bir olaydır ve özellikle anksiyete ile baş etmede çok önemli bir savunma mekanizmasıdır. Çocukluk dönemi ile ilgili hatırlanamayan çoğu anı, duygu, dürtü ve isteklerin nedeni bastırmadır. Ancak bilinç dışı duygu ve dürtüler bastırma düzeninin zayıfladığı zamanlarda bilince çıkma ve kendilerini belli etme eğilimi gösterebilirler. Ego bu durumu tehlike olarak algılar, bunaltı yaşar, çok değişik davranış örüntüleri ya da bozuklukları gösterebilir. Örneğin ödipal kompleksini çözümleyememiş bir kişi yetişkin yaşamında erken boşalma, iktidarsızlık, vajinismus gibi cinsel işlev bozuklukları, evlenememe durumu, karşı cinse yönelik aşırı çelişkili tutumlar, homoseksüel eğilimler gibi uygun olmayan özdeşim belirtileri gösterebilir. Ayrıca günlük yaşamda dilimizin ucunda dediğimiz unutkanlıklar ve atlamalar, ertelemeler, yanlış anlatımlar gibi dil sürçmeleri olarak tarif edilen parapraksiler gösterebilir. Bunlar bilinç dışı dürtüler, güdüler, korkular ve baskılar altında yapılan sürçmeler ve aksamalardır. Örnek vaka. 2 yıldır evli, eşiyle her ilişkisinde erken boşalan 36 yaşında bir hastam, maruz kaldığı bu durumun yarattığı utanç, suçluluk ve değersizlik duygularıyla cinsel terapiye başvurmuştu. Bilinç dışı çatışmalar, bağlı erken boşalma tanısı koyduğum hastam eşini seviyordu ve ara sıra yaşadıkları ufak tartışmaların haricinde evliliklerinde ciddi sorunları yoktu. Holistik bir bakış açısıyla hastamı değerlendirdim. Davranışçı, bilişsel ve varoluşsal anlamda bir sıkıntısı olmayan hastamda dinamik açıdan patolojiye rastladım. Hastamın çocukluk döneminde annesine çok yakın olduğunu ve babasıyla yoğun çatışmalar yaşadığını öğrendim. Babası çok sert, otoriter, şiddet uygulayan, oğluna sevgisini göstermeyen, dini kurallar bakımından katı ve acımasızdı. Hastam o günlerde babasıyla sağlıklı bir özdeşim kuramamış ve annesine karşı ödipal cinsel arzularını bilinç dışına bastırmıştı. Şimdi evli olan hastamın ödipal arzuları depreşmiş ve bastırılmış bilinç dışı materyal nedeniyle erken boşalarak bedel ödüyordu. 2. İçe atım. Introjection. İlkel bir savunma mekanizması olan içe atmada kişi bir başkasının tüm varlığını, bazı özelliklerini veya bir parçasını yemiş yutmuş gibi benliğinin içine atar. Yani içe atılan nesne benlik içinde yabancı bir cisim gibi varlığını sürdürür. Yansıtmanın zıddı olan içe atma özdeşim mekanizmasının bir öncüsüdür. İkisi arasındaki fark özdeşimde kişi nesneyi sindirir ve egosunun parçası haline getirirken, içe atmada ise sindirme işlemi olmaz, nesne sanki ayrı bir varlıkmış gibi yaşatılır. Bu şekilde içe atılmış korkulan bir durum ya da sevgi nesnesine yönelik nefret bazen çok ağır olabilir ve intihar eylemine varan sonuçlar yaşanabilir. Benzer bir şekilde öfke ve saldırganlık hislerini kontrol altına almak ve kaygıyı azaltmak için de içe atma kullanılabilir. Yani sevilen bir kişinin özellikleri, onu kaybetme tehlikesinin sıkıntı verebilecek etkilerinden korunmaya yönelik olarak içe atılır ve orada yaşatılır. Ayrıca filmlere veya romanlara konu olan büyük aşklar bir içe atmadır. Seni ölene dek kalbimde taşıyacağım cümlesi buna örnek olarak verilebilir. 3. Bölme, ayırmak, splitting. En ilkel savunma mekanizmalarından biridir ve bir savunma mekanizması olarak tanımlanması hala tartışmalıdır. Bölme, bebeğin hayatının ilk aylarındaki nesneleri çok iyi veya çok kötü olarak algılamasından esinlenerek meydana getirilir. Yetişkinlikte kişi kendisi dışındaki tüm varlıkları veya durumları iyi ya da kötü diye ikiye ayırır. Hatta buna zaman zaman kendisini de dahil edebilir. Yani anılar ve duygulanımlar beyinde iyi ya da kötü olarak linklenmeye hazır halde tutulur. Böylece kişi birbirine karşıt ve çatışan duygulanımları bölümlere ayırır, bu hisler ve durumlar bütünleştirilmez. İyi ve kötü diye bilinen ego dış gerçekliği de böler. Örnek olarak daha önce iyi olarak nitelendirilen kişiye nedensiz yere şüpheci hisleri hisseden bir kişi, bunun karşısındaki kişiden değil kendi hislerinden kaynaklandığının bilincinde değildir. Yani karşıdaki kişinin değeri iyi ile kötü durum arasında sürekli yer değiştirir. Sınırda yani borderline kişilik bozukluğunda ve şizofrenide sık gözlenir. Örnek vaka. Eşine karşı duygularını çok abartan ve onsuz yaşayamayacağını söyleyen 25 yaşında bir bayan aslan, bir başka gün eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve tümüyle ters yönde eşinden nefret ettiğini bana ifade etmişti. Algısal bir takım saptırmaları olan aslan, elinde herhangi bir delil olmasa bile eşinden şüphe ediyordu. 4. İdealizasyon. Olgun olmayan örnek alma, ülküleştirme. Kişi gerçekte veya hayalinde sevgi ve haz nesnesine, yani anne yerine koyduğu herhangi birine gerektiğinden fazla libidinal yatırım yaparsa idealizasyon mekanizmasını kullanmış olur. Yani kişi kendi zayıf egosunun yarattığı doyumsuzluktan kurtulmak için bir başka ideal kişiye libidinal enerjisini transfer eder, böylece kendini değerli kılar. Özdeşleşme mekanizmasının da hazırlayıcı kademesini oluşturan idealizasyon, bir tür yatsıma olarak da kullanılır. Yani kişi cinsel veya saldırganlık dürtülerini daha az önemli olarak algılar ve idealize edilmiş kişinin iyi olmayan yönleri bile bu yatsıma ile kabul edilebilir hale getirilir. Zamanla kendini suçlama durumunun geliştiği idealizasyon mekanizmasında kişi, idealize edilmiş kişi hayatından çıkarsa kayıp ve suçluluk hissine kapılabilir. İdealizasyonun tam tersi olan savunma mekanizması devalüasyondur. Örnek vaka. Köyden gelen fakat kent yaşamına uyum sağlamada zorluk çeken bir hastam, çalıştığı fabrikada emekliliği gelmiş bir ustabaşını idealize etmiş ve bilinç dışı olarak 10 yıl önce ölmüş babasına ait libidinal enerjisini gerektiğinden fazla bu kişiye yatırmıştı. Böylece babasını yeniden yaşatmış ve babasının ölümüyle başlayan boşluğunu bu şekilde doldurmaya çalışmıştı. Zaman zaman kendisine fazla mesai yaptırdığı halde ek ücret ödetmeyen ve ezen ustabaşı emekliliği nedeniyle işten ayrıldığında babasının ölümünden daha fazla üzülmüş ve gözyaşı dökmüştü. 5. Devalüasyon, değersizleştirme. Bir çocuk altına kaka yaptığında annesi ona kakaya bakar gibi bakacaktır. Bu da çocukta değersizlik hissini oluşturan bir çekirdek meydana gelmesine yol açabilir. Bir insanın kendini böyle hissetmesi kadar kötü bir şey yoktur. Çocuk yoğun bir şekilde hissettiği tanrısallığın yanında bu şekilde aşağılanmayı ve değersiz görülmeyi anlamlandıramaz. Ve burada bölme mekanizması devreye girerek kendiliği ikiye ayırır. Karşıdaki nesne kendisine olumlu olarak bakıyorsa iyi nesne kendinde iyi, kendiliği aktive eder. Karşıdaki nesne kendisine kötü gözlerle bakıyorsa kötü nesne kendinde kötü kendiliği aktive eder. Bu nedenle kişi hayatına devam ederken iyi şeyler yaptığında önemli ve değerli olduğunu hissederken kendi kimliğine ters şeyler yaptığı zaman da kendini kötü hisseder. Bu bütünleşmiş bir kendiliğin doğal olarak kişiye hissettirdiği bir şeydir. Özellikle borderline ve narsistik kişiler örgütlenmesiyle obsesif kompulsif kişilik yapısında veya manik depresif yapının depresif tarafında değersizleştirmeyi çok net izleriz. Sınırda kişilik bozukluğu, yani borderline olan yapıda kötü kendilik aktive olduğu zaman çok değersiz, aşağılık ve pislik gibi bir his duyumlanır. O esnada dünyada çok kötü, pis ve kalleştir. Karşıdaki nesneler de aynı şekilde hissedilir. En ilkel devalüasyon mekanizması ortaya çıkmaktadır. Narsistik kişilik örgütlenmesinde kendini değerli tutan mekanizmalar hep kendinde kalırken kötü kendilik dış dünyaya yansıtılmış, dış dünya basit, küçük ve değersizleşmiştir. Obsesif kompulsif kişilik yapısında ya hep ya hiç yaklaşım tarzı kendini bir olayla birlikte ya değerli ya değersiz ya da karşıdaki nesneyi bir olayla birlikte ya değerli ya değersiz hissedip damgalayabilir. Tüm bu savunmalar birer değersizleştirmedir. 6. Yer değiştirme, displacement. Çatışmaya ve bunaltıya neden olabilecek, egonun rahatsız olabileceği, kabullenemeyeceği, tehlike oluşturabilecek duygusal bir hissin, asıl yöneleceği nesne yerine bir yedeğine veya dışarıdaki bir başka nesneye transfer edilmesidir. günlük yaşamda ve rüyalarımızda sıkça görülebilecek yer değiştirme mekanizmasına, çalıştığı yerde patronuna kızıp bastırılmış kızgınlığından kaynaklanan dürtüsünü tatmin edemeyen bir erkeğin, evde eşine veya çocuklarına bağırması, kızması örnek olarak gösterilebilir. Süperegonun katı ve acımasız olduğu obsesif kompulsif bozukluğu olanlarda yer değiştirme mekanizması yaygındır. Sık sık ellerini yıkama ihtiyacı duyan bir kadın, bilinç dışı yer değiştirme mekanizması ile yasak cinsel dürtülerinden kaynaklanan içsel kirlilik duygusunu bedensel bir kirlilik duygusuyla yer değiştirmiş olabilir. Kocasını aşığına öldürten Lady Macbeth'in daha sonrasında başlayan el yıkama hastalığı ve Freud'un Little Hans vakası buna örnek olarak verilebilir. Bilindiği üzere Hans babasına karşı hissettiği korkusunu bilinç dışı olarak babanın yediği olan bir ata transfer etmişti. Yani korku yer değiştirmişti. Bu savunma mekanizması genellikle yerine koyma, yedek yani substitutional ile birlikte çalışır. Ayrıca rüyalarımızda da doğal olarak bu savunma mekanizması işler. Çünkü rüyalarımızda gerçekleri değil, bunların sembolleriyle yer değiştirmiş nesneleri görürüz. Yani bir dürtü veya duygu ait olduğu nesne veya düşünceden başka bir nesne veya düşünceye dönüştürülmüş olarak karşımıza çıkabilir. Böylece saf haliyle çıkması durumunda ego tarafından kabul görmeyecek ve sıkıntıya neden olabilecek durumlar, asıl duruma benzerlik gösteren ancak daha düşük öneme sahip başka bir duygu, düşünce, istek ve dürtüye dönüştürülür. Örnek vaka 3. 3 yıllık evli vajinist musastam ilk seanslarından birinde etrafı karanlık ve çok dar bir koridorda olduğu ve çok korktuğu bir rüyasını anlatmıştı. Bu rüyada vajinasının penisin giremeyeceği kadar dar ve karanlık olduğu düşüncesini sembolleşmiş hali vardı. Yani cinsel ilişkiye girememe korkusu dar bir koridorda kalma korkusuna dönüştürülmüştü. 7. Başka şeye yöneltme, eyleme dökme. Yaşadığı olumsuz bir durumun getirdiği duygu yükünü bilinçli olarak taşıyamayan kişi, bu durumun üstesinden gelemeyecek olgunluk düzeyinde ise aniden düşünmeksizin ve olumsuz sonuçları hesaba katmadan bir başkasına vücutsal ya da sözel bir tepki gösterebilir. Yani saldırgan dürtülerin başkasına yöneltilmesidir. Kişi başkasına yöneltme mekanizması ile olayın kendi üzerindeki tepkisini yok etmeye ve geçici olarak egoyu rahatlatmaya çalışır. İş yerinde müdürü tarafından azarlanan bir memurun öfkesini müdürüne gösteremeyip eve gelince karısına veya çocuklarına aklileştirme düzeneğiyle bağırıp çağırması bu mekanizmaya örnek olarak gösterilebilir. Örnek vaka, 46 yaşında erken boşalma sorunu olan ve eşiyle sık sık kavga etmeleri dolayısıyla evlilik terapisi için başvuran erkek hastam, 2 aylık terapinin ardından erken boşalmasının getirdiği bilinç dışı suçluluk, yetersizlik ve utanç duygusunu eşine yönelttiğini ve bu konuda eşini suçlayarak onunla kavga ederek kendini rahatlatmaya çalıştığını fark etmişti. 8. Kendine yöneltme. Genellikle saldırgan dürtülerle başa çıkmada kullanılan bir savunma mekanizmasıdır. Kişi kendini engellediğini düşündü, yani dürtüsünü doyuma ulaştırmayı engelleyen nesneye karşı öfke duyar. Başkalarına kızmak, bağırmak gibi davranışlar yasak, ayıp, uygunsuz olarak nitelenmiş ve içe atım düzeneğiyle içselleştirilmiş olabilir. Yani kişiliğin bir parçası haline gelebilir. Bu durumda öfke her zaman karşı tarafa gösterilemez. Kişi yargılayıcı ve yasakçı değerler yüzünden öfkesini kendine yöneltebilir. Babasına kızan bir genç neler yapabilir? Bastırabilir, inkar edebilir, bilinçli olarak kendini engelleyebilir, kızabilir, öfkesi yer değiştirip başkasına kızabilir ya da kendisine yöneltip başını duvarlara vurabilir, kendisini jiletleyebilir ya da intihar edebilir. Yapılan çalışmalar intiharların büyük bir kısmının nedeninin kendine yöneltme mekanizması olduğunu göstermiştir. Kişi yaşadığı olumsuz duygulanımlarını ve karşındakilere yönelik kabul edemeyeceği saldırganlık dürtülerini kendinde ağrı ve vücutsal hastalık olduğu şeklinde patolojik bir düşünceye dönüştürerek kaygıdan uzaklaşabilir. Buna hipokondriyazis yani hastalık hastası denir. Ayrıca kişi sıkıntısını, gerilimini vücutsal belirtilerle dile getirebilir. Ruhsal belirtiler yerine vücudun farklı yerlerinde farklı yakınmalar gözlenebilir. Buna bedenselleştirme yani somatizasyon da denir. Kişi başkalarına yönelik olarak hissettiği öfkeli, saldırgan hislerini doğrudan söz ya da davranışla ifade etmek yerine işte başarısızlıklar, işi geciktirme veya oyalama ile başkalarını dolaylı olarak etkileme şeklinde gösterebilir. Bu davranışlar zaman zaman mazohizm ya da öfkeyi kendine yönlendirme ile de kendini gösterebilmektedir. Buna pasif saldırgan davranış denir. Örnek vaka. Eşi tarafından sürekli dövülen ve aşağılanan 35 yaşındaki bayan aslan, eşine karşı öfkesini kendini jiletleyerek gösteriyor ve "Neden yapıyorsun?" sorusuna "Kendimi kaybediyorum ve nedenini bilmiyorum." diyordu. Yaklaşık 2 aylık terapiden sonra öfkesini kontrol etmeyi öğrenebilmişti. 54. ayrımın sonu. Sayfa 486.